Ayrım 3.
Sayfa 31. Babam benden ziyade bu zabitle meşgul görünüyor ve ona çocuğum, silah arkadaşım diye hitap ediyor. Zabitin son derece hürmet göstermesine ve sözlerini bir yarım selam vaziyetinde daima Miralayım diye bitirmesine rağmen nedense içim yanarak babama acıyorum. Fakat o hiç oralı değil. Zabite galiba yeni geldiği Makedonya hakkında lüzumlu lüzumsuz bir takım şeyler soruyor ve neden sonra tesadüfen aklına gelmiş gibi bana dönüyor. Kemal, sana ufak bir yolculuk göründü. Uzak değil, Miras'a kadar. Elbette bilirsin. Miras İzmir'in en güzel bir kazası. Gençlikte seyahat güzel şeydir. İnsanı mektepten iyi adam eder. Ben mülazım olarak Erzurum'a gittiğim zaman aşağı yukarı sen yaştaydım. Yahut nihayet 1-2 yaş büyük. Erzurum'u düşün, Miras'ı düşün. Bizim evde politika konuşmak yasaktı. Fakat o zamanki çocukların kulakları daima öteden beriden dolmuş bulunurdu. Bu zabitin yanında bir şey konuşmamak lazım geldiğini anlıyor ve sesim derhal babamınkini ayar ediyorum. Elbette baba, çok iyi oldu. Ben seyahate çok meraklıyım zaten. 2-3 hafta sonra annenle sana misafir geleceğiz. Hatta şimdi gelmeyi de düşündük. Fakat bazı ehemmiyetli işlerimiz var. Ne vakit gidiyorum baba? Bugün çocuğum. 1-2 saat sonra. Annemi ağabeylerim göremeyecek miyim? Annem de gelecekti fakat misafirleri vardı. Ağabeylerim? Onlar burada değiller çocuğum. Hayri ağabeyin Bingazi'ye tayin edildi ve dün hareket etti. Şükrü ağabeyim Bağdat'a. Yengelerim? Onlar da beraber tabii. Bak, sana müjdeyi vermeyi unuttum. Şükrü ağabeyin kolağısı oldu. Çok sevindim baba. Babam beni tekrar bırakıp kesik kesik gülerek zabiti anlatmaya başlıyor. Artık unumuzu eledik, eleğimizi duvara astık diyorduk fakat olmadı. İki ihtiyar el ele Bingazi ve Milas arasında mekik dokuyacağız. Bağdat da var ama yol hem uzun hem masraflı. Onu pek göze alamıyoruz. Zabit bir aralık kendini çağırmaya gelen bir çavuşla beraber dışarı çıkmıştı. Babam onun ayak seslerini dinledikten sonra birdenbire sesini alçaltıyor, acele acele. Kemal diyor, Miras'a geldiğim vakit uzun uzadıya konuşuruz. Şimdi sana iki kelimeyle işi anlatayım. Hakikaten merak edilecek bir şey değil. Biliyorsun ki Sabiha yengen Veliaht Reşat Efendi'nin saraylılarındandır. Yengeni alırken bunun Rıza-i Şahane'ye mugayir bir şey olduğunu anlayamamıştık. Beni besbelli ihtiyar ve alil diye adam yerine koymamışlar. Fakat sizin üç kardeş söylediğim yerlerde ikamet etmenize dair irade-i seniye sadır olmuş. Gittiğiniz yerlerde tamamıyla serbest olacaksınız. Bunları sana kulağında bulunsun diye söylüyorum. Fakat sen sakın kimsenin yanında tekrar etme. O gün akşama doğru asker yüklü bir Hacı Davut vapuru ile İstanbul'dan hareket ediyorum ve babam vaat ettiği halde nedense beni bir kere daha görmeye gelmiyor. 5. İlk günlerde yeni hayatımı yadırgamamak kabil olmadı. Bir daha buradan kurtulamamak korkusunu bir türlü içimden çıkaramıyordum. Birkaç akşam ortalık kararırken kendimde ilk geceki buhrana benzer acayiplikler hissettim. Fakat doğrusunu söylemek lazım gelirse bunlar pek uzun sürmedi. Esasen aileme düşkün değildim. Ağabeylerimle aramda epeyce yaş farkı vardı. Ben küçükken onlar yatı mektebindeydiler. Kılıç kuşandıktan sonra da hemen evlenmişler ve ayrı evlere gitmişlerdi. Annem mütemadiyen ölülerden bahseden neşesiz bir kadındı. Binde bir gülecek olsa ayıp bir şey yapmış gibi hemen pişman olur. Nemize gülüyoruz bilmem ki diye için çekerdi. Babama gelince o canlı ve gürültücü bir askerdi. Fakat sonradan anladığıma göre annem onu eve bağlayamamıştı. Günlerini kışla da gecelerini mahallemizdeki kıraathanede geçirir. Binde bir evde kaldığı zaman da bahçede ağaç aşılamak ve budamakla meşgul olurdu. Tekaüttüğünden biraz sonra hastalanınca evimizin içini büsbütün bir neşesizlik kaplamıştır. Ben gayet sıkı bir baskı altındayım. Geveze ve şakacı bir çocuk olmamı hoş görmezler. Kemal, neden kardeşlerine çekmedi de böyle hoppa havai bir şey oldu diye adeta üzülürlerdi. Sokağa çıkmak ve komşu çocuklarıyla oynamak yasaktı. 8-9 yaşlarındayken arkadaşlarımdan öğrendiğim bir ayıp lakırdıyı evde tekrar ettiğim için babam beni bir sene mektepten almış, evde hususi bir hocaya okutturmuştu. Tatil günlerinde babamla beraber bahçeye iner, kulaklarım sokaktan gelen çocuk seslerinde, yüreğim somun gibi şiş, onun aşı ve budama işlerine yardım ederdim. Ara sıra bana otlar, çiçekler, yapraklar toplatarak nebat fasiyelerini tanıtmaya çalışır ve bunları mektepteki kitaplardan öğrenmeme imkanı olmadığını iftarla tekrar ederdi. Fakat kendi nazari bilgileri de pek kuvvetli ve çeşitli olmadığından öğrendiğim fasiyelerin sayısı bir türlü 5-6'yı geçmezdi. Mektep denen şeyi ömrümde sevmemiş olduğum halde mühendis mektebine girdiğim zaman adeta hapishaneden çıkıyor gibi ferahlamıştım. Şimdi ise sürgün bu hürriyeti büsbütün genişletiyor, beni birdenbire karışanı görüşeni olmayan bir büyük insan mertebesine çıkarıyordu. Çocukken sabah uykusunu çok severdim. Babam inadına bana musallattı. Erkenden odama girer, başımdaki sürahiden bir parça su alarak parmaklarıyla yüzüme serperdi. Haydi bakalım delikanlı, sabah uykusu insanı rehavete alıştırır, tembel ve sefih yapar. Mühendis mektebinde bu vazife ihtiyar muhasırımıza intikal etmişti. O gerçi babam gibi yüzüme su serpmezdi. Fakat karyolamı ayak tarafındaki demirlerinden tutup sinir bozucu bir ısrarla sallamaya başlar, beni kaldıramayınca yanımdan ayrılmazdı. Şimdi beni rahatsız etmemek için öksürmekten çekinen ve her gün kapı rezenelerini yağlayan ihtiyar matmazelin evinde bugünlerin acısını alabildiğine çıkarıyor, odanın ortasına kadar gelen güneşi görmemek için ellerimle gözlerimi bastırarak bir yandan bir yana dönüyordum. Eskilerin çoğu gibi babam da mektuplarında lirik şeyler yazmayı beceremezdi. Resmi tezkerelere benzeyen ve sülüs meşkleri kadar iri harflerle yazılmalarına rağmen bir sayfanın yarısını bir türlü geçemeyen mektuplarında beni teselli edecek kelime bulmaktan aciz kaldıkça zavallı adam postaya para verir ve hiç şüphe yok ki bu benim gurbetzede gönlüme en iyi edebiyattan daha ziyade tesir ederdi. Para itibariyle kasabanın belli başlı memurlarından daha zengindim. Fazla olarak kaymakam bana birkaç yüz kuruş aylıklı bir mühendis yamaklığı da bulmuştu. Bunun adı nafia kondüktörlüğüydü. Gündüzleri nafia dairesinde ufak tefek işlerle meşgul olur, 5-10 günde bir de baş mühendisle beraber yahut yalnız olarak civardaki yol ve köprü amelesini kontrole giderdim. Kaymakam ara sıra manalı bir surette gözünü kırparak "Senle ne lazım beni dinle. Burada pratik olarak öğreneceğin şeyler mektepteki derslerden daha faydalıdır. İleride inşallah tekrar tahsiline devam edersen bak ne ateş olursun" derdi. İşim saman kağıdı üzerine bazı planları kalke etmek, yol amelesinin hesaplarını tutmak ve haftada bir gündeliklerini dağıtmaktan ibaret olduğu halde bir nevi meslek tahsili yaptığıma kendim de inanıyordum. Fakat benim için nafia kondüktörlüğünün en zevkli tarafı bana bir nevi içtimai mevki temin etmesi, kasaba halkı ve memurları arasında itibarımı yükseltmesiydi. Yaşımın küçüklüğüne rağmen nikahlara, düğünlere çağrılıyor, bayram ve şenliklerde Milas'ın en iyi terzisine yaptırdığım bonjurumu giyerek memurlar arasına katılıyor, yaşlı başlı insanlardan akran muamelesi görüyordum. Niçin sürüldüğüm kasaba için bir sırdı. Babamın ayrıldığım vakit verdiği birkaç kelimelik izahatı bütün merak ve kurnazlığına rağmen kaymakam bile ağzımdan alamamıştı. Sükutumun sebebi babamın kimseye bir şey açmamak hakkındaki tembihi değildi. Bir gizli cemiyete mensup olduğuma, mektepte arkadaşlarımı ihtilale teşvik ettiğime, Avrupa'ya kaçmak isterken yakalandığıma dair bir takım dedikodular kulağıma çalınıyordu. Hatta padişaha atılan bombada elim olduğunu mahalledeki yarı meczup bir ihtiyar Rum'dan öğrenmiştim. Büyük kardeşim bilmem hangi şehzadenin saraylısı ile evlendiği için sürüldüğünün öğrenilmesi kasabadaki prestijimi kıracaktı. tanıdıklarımdan bazı yaşlı adamlar ağzımı aramaya kalktıkları zaman esrarlı bir gülümsemeyle hiç diyordum. Fakat bu hiç onlara manalarla dolu görünüyordu. Kasabadaki hayatımdan şikayetim olmamakla beraber asıl zevkli saatlerim kilise mahallesindeki evimde geçiyordu. Aradan geçen 30 seneye rağmen Matmazel Varvar renkli bir estamp açıklığıyla hala gözümün önünde duran bir çehredir. Milas'a geldiğimin ertesi günü bana macerasını umulmayacak kadar romanesk imajlarla anlatmıştı. Kendi rivayetine göre 30 sene evvel Milas'ın en güzel kızıymış. Osmanlı, Ermeni, Rum, Yahudi, kasabanın bütün delikanlıları onun peşindeymiş. O kadar ki anası onu Müslüman kızları gibi çarşaf ve peçeyle gezdirmeye mecbur kalırmış. Bu evin kapısını her gün kaç kişinin aşındırdığını tahtaların, taşların dili olup da söylemeliymişler. Bunların arasında Yusuf peygamber gibi güzel, Süleyman peygamber gibi varlıklı ve kudretli olanlar varmış. Gönül zengine, fakire, ihtiyara, gence, güzele, çirkine bakar mı? O Kegam adlı bir delikanlıya tutkunmuş. Evvela ne anası ne mahalleli bu münasebeti hoş görmüyorlar. İki çocuğu birbirinden ayırmak için ellerinden geleni yapıyorlarmış. Fakat Kegam'da o da sıkı dayanmışlar. Delikanlı sabahlara kadar şu duvarın dibinde oturuyor, saçları kırağından sucuk gibi ıslanıncaya kadar ayrılmıyormuş. Kendi de şu cumbanın içinde durmadan gözyaşı dökermiş. Hatta gözlerindeki bozukluk o zamandan yadigar imiş. Nihayet karşıki kilisenin papazı insafa gelmiş ve Matmazel Varvar'ın anasını iki aşığı birbirine vermeye razı etmiş. Fakat bunca mihnetten sonra düğüne 15 gün kala zavallı Kegam satlıcan hastalığından ölüvermez mi? Genç kız nişanlısını kilisede tabut içinde görünce ölünceye kadar karalar giymeye ve kimseyle evlenmemeye yemin etmiş. Matmazel Varvar için dünyada ne kadar güzel şey varsa Kegam'a benzerdi. Sarı çayın kenarındaki taze figanlar, Kegam'ın boyu, akşam üstleri turunçluktan esen ılık ve güzel kokulu rüzgar, Kegam'ın nefesi, odasındaki minyatür Meryem tasvirinin önünde dikilmiş beyaz ve ince mumlar, Kegam'ın parmakları gibiydi. Hatta ara sıra ben sizin dünya ve ahiret hemşirenizim diye kalem parmaklarıyla yanaklarıma dokunduğu zaman kendimin de bir tarafından Kegam'a benzetildiğine ve Allah kabul etsin müteveffa nişanlı niyetine okşanmayı hissederdim. Matmazel'in odasında Meryem tasvirinden başka bir de Kegam'ın siyah tüllere sarılmış arandizman fotoğrafı vardı. Fakat ne fotoğraf! Güneş ve rutubet bu resimde yüze, surata benzer bir şey bırakmamıştı. Yalnız çehrenin lekeler, kabartılar, küfler ve sinek tersleriyle donanmış yuvarlaklığında yılların bütün bu tecrübelerine dayanacak kadar kuvvetli iki kaşla bir parça bıyık yaşıyordu. Fakat Matmazel Varvar'ın ağırlıklı gözleri mor halkaların içinden muhabbetle ona bakarken Kegam'ın gözlerini, burnunu, ağzını hatta bu ağzın manalı gülümsemesini bütün tafsilatıyla ve yerli yerinde görüyordu. Ne mutlu ona, hatta ne mutlu bana. Çünkü Kegam'ın çehresini daha iyi tanısaydım garip bir zevkle dinlediğim bu aşk hikayesi muhakkak bu kadar sarmayacaktı. Matmazel Varvar'a gelince belki o yaşıma mahsus bir görüştür. Fakat onun gülünç çirkinliği bana batmıyordu. Geceleri konuşurken gülümseyerek lambayı kısayım mı Matmazel? İkimizin de gözlerini daha iyi zannederim derdim. Sesinde öyle mazlum bir ahenk, uzun ve ince narin vücudunun hareketlerinde öyle romanesk bir hava verdi ki onu karanlıkta dinlerken hikayesini anlattığı güzel kızı adeta görür gibi olurdum. Matmazel Varvar'ın gayet uzun ve ince bir boynu vardı. Bu boyun başın ağırlığını çekemiyor gibi baş hafifçe yana sağ omzuna doğru eğilir ve ihtiyar kız konuşurken onu daima avcı ile desteklerdi. Bu onun bilhassa utandığı ve utanılacak bir şey anlattığı zamanlara mahsus bir jestiydi. İnce omuzlar kalkar, tahta gibi dümdüz göğüs bir kat daha içeri kaçar, göğsü üzerinden geçen sol kolu Ona derede yıkanırken üzerine birdenbire adam gelen bir çıplak kadın hali verirdi. 6. O tarihte Matmazel Varvar gibi benim kalbimin bir köşesinde oldukça yıllanmış bir aşk yatıyordu ve galiba ev sahibimle bu kadar kolay anlaşmamın sebebi buydu. Sevgilim eski bir mahalle komşumdu. Adı Melek'ti. Şimdi İstanbul Darül Muallimatına gidiyordu. Melek bize komşu olduğu zaman ben akran, yani 11-12 yaşlarında kıvırcık sarı saçlı al yanaklı, tel tel kirpiklerin arasında açık mavi gözlü, mini mini ağız ve burunlu tombul bir çocuktu. Bonmarşe cam mekanındaki bebek kutularının birinden çıkıp pembe papaziye şapkası farbalalı eteğiyle sokağa yürüyüvermiş zanneden bu melekten daha güzel bir kız bulunabileceğini o zamanki aklıma sığdıramadığımdan hemen aşık olmaya ve ileride onunla evlenmeye karar vermiştim. Saçlarımı büyük adamlar tarzında taramak, büyük adam kravatı takmak, uzun pantolon giymek gibi cazibelerle kendimi ona beğendirmeye çalışırdım. Galiba Melek'te de bana karşı bir parça bir şeyler vardı. O zaman aşkın alameti utanmaktı. İkimiz de yaramaz ve hatta biraz yüzsüz olduğumuz halde karşı karşıya gelince ağırlaşmamız ve konuşmaya cesaret edemememiz başka türlü izah edilemezdi. İkinci bir alamette evden ara sıra mendil, lavanta şişesi gibi ufak tefek eşya aşırarak birbirimize göndermemizdi. Fakat Melek 13'üne gelince birdenbire boylandı ve çarşafa girdi. Halbuki ben bücür kaldım. Bıyıklarımı olsun bir an evvel çıkararak ona yetişmek gayretiyle habire üst dudağıma kozmetik sürüyordum. Babamın Kamber adında aksakallı bir neferi vardı. Bütün gençliğini askerden kaçmakla geçirmiş ve 50'ye doğru yakalanmış yarı meczup fakat gayet iyi bir adamcağızdı. Yalnızlığım içinde bu Kamber'i kendime dert arkadaşı yapmıştım. Fakat bir gün gözlerini büze büze bir karış boyla pırasa gibi bıyığı nideceksin diye zalim bir alay yapmış, bu son ümidimi de boşa çıkarmıştı. Meleğin artık beni istihfaf ettiğine şüphe mi vardı? Onu ara sıra annesinkinden uzun boylu siyah ipek çarşaf ve peçesiyle sokakta gördükçe kaçacak delik arıyordum. Zaten mahallelerimiz de değişmişti. Meleğe ondan sonra bir yerde tesadüf etmedim ve aşkımızın birinci perdesi böylece kapanmış oldu. Birkaç sene sonra başlayan yeni perdeye gelince sahne şehzade başında kalabalık bir tramvay durağı, zaman bir Ramazan akşamıdır. Melek nasıl bıraktımsa öyledir. Kendimin şehrece ne kadar değiştim bilmiyordum fakat boyum meleğe karşı bir intikam denecek kadar uzamıştır. O zamanki mühendis mektebinin şimdiki general üniformalarına taş çıkartan şatafatlı üniforması cılız vücudumun bütün ayıplarını örtmektedir. Akşamın alacakaranlığı içinde gözlerimiz bir an karşılaşıyor. Siyah peçesi altında meleğin yanaklarının bir kat daha kızardığını, gözlerinin titrediğini görüyorum. Bu bakıştan sonra ikimiz de belli belirsiz bir gülümsemeyle başımızı öte tarafa çeviriyoruz. Halka yeniden bağlanmıştır. Artık her cumartesi sabahı babamın yüzüme su serpmesini beklemeyerek yataktan fırlıyor, dadısıyla beraber Darül Muallimat'a giden meleğin yolunu beklemeye koşuyorum. Daima aynı sokak başında bir tesadüf. Sevgilimin gözleri birkaç saniye titriye titriye bana bakıyor, dudaklarında hemen hemen muzdarip bir gülümseme beliriyor. O zamanın büyük aşkı budur ve ikimiz de bir hafta oyalamaya kafidir. Meleğin şimdi cumartesi günleri beni boş yere beklediğini, geciktiğimi zannederek adımlarını ağırlaştırdığını düşünmek yüreğim parçalıyordu. Hala aklıma geldikçe gülerim. Birkaç defa ben de Matmazel Varvar'a açılmayı düşündüm. Fakat o kadar kendi alemine dalmış bir biçare meczuptu ki Kegam'la alakası olmayan herhangi bir lakırdığı kulağına sokmaya imkan yoktu. Beni düşüncelerinde taciz edilmiş gibi garip bir rahatsızlıkla dinliyor, ikide bir sözü ağzımdan alarak kendi meselesine intikal ettiriyordu. Üstelik meleğimi Kegam'la da mukayeseye kalkınca bana bir nefret geldi ve bir daha da bu işten bahsetmemek üzere ağzımı kapadım. Fakat burada biraz da utanarak itiraf edeceğim. Ben Matmazel'in Kegam'a olan vefasının binde birini meleğe gösteremedim. Milas'a gelişimin ayına kalmadan zavallı kızı feci bir surette aldatıyor ve hiç hatır ve hayale gelmez garip maceralara dalıyordum. Bunu biraz uzun anlatmalıyım. Kilise mahallesi kışın çamur, yazın bir güneş ve toz deryası haline gelen bir meydanın etrafına dizili çarpık çurpuk eski zaman evlerinden meydana gelmiş bir mahalleydi. Yaz sıcağında bu meydanın ortasından geçmeyi gözüme yediremediğim için kıyıdaki bozuk yaya kaldırımını ve saçakların cılız gölgelerini takip ederek eve gider gelirdim. Gündüzleri erkekler ve genç kızlar işe, çocuklar kilisenin mektebine giderler, mahallede yalnız kadınlar ve ihtiyarlar kalırdı. Pencere, cam ve perdelerinin inik bulunmasına mukabil sokak kapıları daima açıktı. İkide bir de sulanan loş avlularda dokuma şalvarlı, siyah yemenili ihtiyar kadınlar tezgah dokur, çocuk salıncakları sallanır, başları beyaz bir bezle kundaklanmış çıplak bacaklı, kılıksız ve şapşal kadınlar şarkı söyleyerek çamaşır yıkarlardı. Fakat akşama doğru güneşin çekilmesiyle manzara birdenbire değişirdi. Evlerin kül rengi cephelerinde garip boyalar belirir, gündüz ışığında fark edilmeyen ince asmalar ve sarmaşıklar uygulanmaya başlar, açılan pencerelerin önü sardunya ve fesleğen saksılarıyla dolardı. Çocuklar kilise duvarının kenarındaki kapıdan bağırışa çağrışa meydana dökülürken evlerdeki hayat yavaş yavaş sokağa intikal ederdi. Pazar kurulur gibi kapıların önüne kerevetler, iskemleler, çıkrıklar, testiler, zerzevat tepsileri çıkar, hasırlar serilirdi. Gündüz tezgah dokuyan şalvarlı ihtiyarlar şimdi çıkrık çevirirler, genç kadınlar birkaçı bir araya gelerek zerzevat ayıklar yahut dolma sararlardı. Kundaktaki çocuklarından hafif hastalara ve yatalak ihtiyarlarına kadar kilise mahallesinin bütün nüfusu bu saatte sokaktaydı. Misafirlikler ve ikramlar orada yapılır, ufak tefek para ve miras davaları orada feshedilir, düğün ve drahoma pazarlıkları orada neticelendirilir, suçlu çocuklar orada dövülürdü. Gruba doğru akşam gezintisine çıkan kilise başpapazı hemen her kapıda durup konuşur, bazılarında içeriden merasimle çıkarılan bir koltuğa oturarak kahve veya likör içerdi. Kilise mahallesi yalnız meydanın etrafındaki sıra evlerden ibaret değildi. Burası daha ziyade kibarlara mahsus kısımdı. Asıl demokrat kalabalık arka sokaklardaki izbelerde yaşar ve geceyle beraber eğlenceli bir karnaval kalabalığı halinde ara yollardan meydana dökülürdü. Meydanın bu saatinde hemen herkes iki dirhem bir çekirdekti. Genç kadın ve kızlar en yeni elbiselerini giyerler. Aylarca iğne ucu kakarak, göz nuru dökerek meydana getirdikleri danteller, pul ve boncuk işlemeli kumaş ve kordela parçaları, kalaydan mücevherler, mumdan incilerle başlarını, kollarını, göğüslerini donatırlardı. Erkek kıyafetlerine gelince onlardaki sefalet boncukla, kurdeleyle, kalayla saklanır cinsten değildi. Saçları taranmış, mintanlarının omzuna işlemeli bir çevre atılmış da olsa, dirsekleri yenmiş eski ceketleri, diz kapakları çıkmış biçimsiz pantolonları, arkaları basık yarım pabuçlarıyla karılarının, sevgililerinin yanında çok süfli ve hakir kalıyorlardı. Bununla beraber alışkanlık neticesi kadın erkek kıyafetleri arasındaki bu acı müsavatsızlık kimsenin keyfini kaçırmıyordu. Kapı ve pencerelerin ortalık karardıkça kuvvetlenen mavimtırak ışıkları içinde adeta kibarlaşan ve güzelliği artan genç kadın kılıksız kocasının koluna aşkla asılıyor, göğsünü kalçalarına sımsıkı kavrayan beyaz keten elbisesiyle, dalgalı saçlar ve tertemiz iskarpinleriyle aristokrat bir mektep talebesine benzeyen genç kız, kuşaklı yamalı cepkenli nişanlısının peşini kovalamaktan usanmıyordu. Piyasa geç vakte kadar devam eder, birbirlerini bellerinden kavramış ikişer üçer kişilik genç kız grupları kah yanak yanağa konuşup gülüşerek, kah şarkı söyleyerek bir aşağı bir yukarı dolaşırlardı. Mahalle birkaç sokak feneri için senelerce belediyeyle mücadele etmiş, nihayet masrafının yarısını kilise, yarısı halk tarafından temin edilmek üzere İzmir'den büyük bir lüks lambası getirmiştir. Fazla masraf olmaması için yalnız mehtapsız gecelerde yakılan bu lüks altında bazen toplantılar yapılır. Kalabalığın ortasında kızlarla erkekler el ele vererek gramofon veya gayda ile kasap havaları oynarlardı.